أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin komşularına olan muamelesi ve bu konuda sergilemiş olduğu Üsve-i Hasene güzel örnek ve bizim için Efendimizin bir hidayet olması, bir ışık olması ve rehber olması, bu konudaki Efendimizin örnek davranışlarını, teşvik edici sözlerini inşallah programımızda söz konusu etmeye çalışacağız. Bir hadis-i şerifle konuşmamıza, programımıza başlayalım. Hakim'in El-Müsredek isimli hadis kitabının 2. cildinin 15. sayfasında geçen bir hadis-i şerife göre sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: yanı başında komşusu açken kendisi tok yatan kimse hakiki mümin değildir. Bu söz bize, yani komşusu açken tok yatan bizden değildir diye daha böyle bir başka versiyonuyla meşhur olmuştur. Ama buradaki rivayetin orijinali bu şekilde: yanı başında komşusu açken kendisi tok yatan kimse hakiki mümin değildir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bilindiği üzere ailemizden sonra en yakın içtimai sosyal çevremizi komşularımız meydana getirmektedir. Yani bir ailemiz, yakın akrabamız, sonra da komşularımız geliyor. Onlarla bütün hayatımız boyunca yan yana yaşıyoruz. Büyük küçük pek çok ihtiyacımız için komşularımıza koşuyoruz. Hayatımızın acı ve tatlı hatıralarını onlarla paylaşıyoruz. Bu sebeple dinimiz komşuluk ilişkilerine son derece önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a imanı emreden ve şirki yasaklayan ifadelerin hemen ardından ana, baba ve akrabaların yanı sıra yakın ve uzak komşuya da iyilik yapmak emredilmektedir. Geçiyor ayet-i kerimelerde. Bu ayet-i kerimelerin başında Nisa suresi 36. ayet-i kerime geliyor. Orada Yüce Rabbimiz Estağfirullah: وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah'a kulluk yapın, ona hiçbir şey ortak koşmayın. وَبِالْوَالْدَيْنِ اِحْسَانًا, ana babalık yapın. وَبِالْقُرْبَى, akrabalara, وَالْيَتَامَى, yetimlere, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, yakın akrabaya, وَالْجَارِ الْجُنُبِ, uzak akrabaya, وَالصَّاحِبِ بِالْجَمِّ, yakın zaman arkadaşınıza, وَبِنِ السَّبِيلِ, yolda kalmışlara, hepsine iyilik yapın. Yani Cenab-ı Hak o tevhidin, Allah'a kulluğun, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamanın, böyle bir tevhid inancına sahip olmanın ameli boyutu olarak, inanç kalple alakalı bir şey, tasdik. Ama Allah'ın birliğini kabul ettik ve Cenab-ı Hakk'a, sadece ona kulluk yapmaya azmettik. Peki bu kulluğu nasıl yapacağız? Namaz, oruç, onlar tabii kulluğun gerekleri. Ama yine o Allah'ın birliğini, tevhidi tasdik etmenin bir ameli boyutu olarak da anne babadan başlayarak efendim akrabalar, yetimler, yakın komşu, uzak komşu, yakın arkadaş, yolda kalmışlar ile ahirih. Peki burada neyi anlayabiliriz? Buradan şunu anlayabiliriz. Ayet-i Kerime'de sayılan kişilere, gruplara gücümüz yettiği kadar en yakından başlayarak Allah bize iyilik yapmamızı istiyor. Peki iyilik onlarla sınırlı mı kalıyor? Hayır. Yani burada Yüce Rabbimiz gücünüz yetiyorsa Allah'ın kurduna, kuşuna ulaşabildiğiniz her insana iyilik yapmaya gayret gösterin. İyilik yapmada bir sınır tanımayın. Olabildiği kadar ama yani anne babamız yapma gereken bir iyilik var da onu ihmal edip bir başına yapıyorsak o da tutarsızlık olur. Yani iyilik yaparken de aynı zamanda tutarlı olmamızı da ayet-i kerimimizden istiyor. Tabii komşuluk konusunu konuşuyoruz. Belki yeri de gelecek söyleyeceğiz. Fakat bu yakın komşu, uzak komşu ile ilgili olarak bir hocamızın bir düşüncesini duymuştum ve onu zikretmek istiyorum. Diyor ki yakın komşu anladık. Yani evimizin diyelim ki apartmanda oturuyoruz. İşte aynı katta kalan komşularımız, diyelim ki aynı apartmanda kalan komşularımız veya yan apartmanda kalan komşularımız buna yakın komşu sayılır. Veya kendi mahallemizde bulunan komşularımız yakın komşu sayılabilir ama karşı mahalle veya diyelim ki diğer ilçe, diğer efendim il içerisindeki komşular biraz uzak kalabilir. Böyle anlayabileceğimiz gibi o bahsettiğim hocamız diyor ki belki de diyor Allah alem uzak komşu halinden haberdar olduğumuz bütün Müslümanlardır. Böyle bir yorum yapıyor. Çünkü haberler bugün efendim iletişim kanalları çok açıldı. Dünyanın neresinde bir hadise olsa, bir olay olsa, bir şey olacak olsa onu hemen ne yapıyoruz? Hemen öğrenebiliyoruz. Haberler kanalıyla öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla televizyondan gördüğümüz, radyodan işittiğimiz, bir şekilde kesin haberdar olduğumuz bütün ihtiyaçlı insanlar, Müslümanlar, peki vel cari bil cembi uzak olan komşu sınıfına girebilir diye böyle çerçeveyi genişletiyor. Ama yine de çok altına kalkamayacağımız yorumlar da yapmayalım, diğer türlü altına kalabiliriz bu işin. Yine de takatimiz ölçüsünde, gücümüz nispetinde ayet-i kerimenin emrini yerine getirmeye çalışalım. Hadis-i şeriflerde komşuluk ilişkileri ve komşu haklarının önemine dair belli başlı prensipler de sunulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. İşte ayet-i kerime zaten açık, demin okuduk Nisa suresi 36. ayet-i kerime. Başka yine böyle iyiliği emreden ayet-i kerimelerde buralarda işaretler, imalar bulabiliriz. Ama sevgili peygamberimizin mübarek sözlerine ve uygulamaya gelince orada komşu haklarının çok ne kadar efendim önemli olduğu, ne kadar üzerimizde böyle bir hak bulunduğunu daha rahat anlamış oluyoruz, daha net anlamış oluyoruz. Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimiz'e tavsiyesi o kadar diyor, geldi diyor, aman komşuya dikkat, aman komşuya dikkat, aman komşu hakkına dikkat diye öylesine diyor tavsiyede bulundu ki bu konuyu gündeme getirdi ki dedim herhalde neticede komşu komşuya mirasçı olacak. Tabii bu miras meselesinde özellikle Medine'de bir dönem farklı miraslar taksim ediliyordu. Mesela muhacir ensar arasındaki kardeşlik, muahat, bir dönem bunlar ensar ve muhacir birbirine varis olabildiler. Geçici bir dönem varis oldular. Birisi vefat ettiği zaman diğeri onun aynen akrabası gibi varis olabiliyordu. Sonra toplum yerleşince, artık muhacir de iyice Medine'ye yerleşince, artık bir kısım işlerini kendini görmeye başlayınca, artık oranın yerlisi olma noktasına gelince, zaruret de ortadan kalkınca, bu kez Cenab-ı Hak ayet-i kerimeler gönderdi. Dedi ki, bundan sonra ulul erham, akraba olanlar birbirine varis olacak, mirasçı olacak, ama akraba olmayan dışında artık miras meselesi kaldırılıyor. Ama dostlarınıza, arkadaşlarınıza vasiyet yoluyla iyilik yapmaya devam edebilirsiniz. Dolayısıyla bu kadar böyle kuvvetli tavsiyeler söz konusu olunca Efendimizin böyle bir endişesi söz konusu olmuş. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem bu beyanlarıyla yani neredeyse komşuyu komşuya miras kılacak sandım beyanıyla komşuluk hakkının birbirlerine varis olabilecek yakın akraba hakkı kadar ehemmiyet arz ettiğini belirtmektedir. Dolayısıyla akrabalar arasındaki ilginin benzeri komşular arasında da bulunmalıdır. Belki akraba kadar olmasa bile ama onun da belli bir seviyede yerine getirilmesi gerekmektedir. Hatta komşunun başka bir dinden olması bile bu prensibi değiştirmez. Bir rivayete göre üzerimizdeki haklarına göre komşular üç kısma ayrılmaktadır. Bir, gayrimüslim komşular olabilir. Yani komşumuz gayrimüslim olabilir, Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, başka bir din mensubu olabilir, dinsiz olabilir ama komşumuzdur. Peki onun üzerinde, bizim üzerinde onun hakkı yok mu? Komşu olması sebebi de var. Niye? Ayet-i Kerime el ceril kurba vel ceril cunubi derken burada işte efendim yakın komşu ama mümin olmak şartıyla, uzak komşu mümin olmak şartıyla tarzında komşunun inancı noktasında bir kayıtlanma, bir kayıt getirmiyor. Ayet-i Kerime de getirmiyor. Burada ne anlıyoruz? Komşu kim olursa olsun ona iyilik yapacağız. Dolayısıyla komşularımız gayrimüslimler de olabilir. Bunların sadece komşuluk hakkı vardır. Bu hakkı yerine getirdiğimiz zaman vazifemizi yapmış olabiliriz. Ama aynı zamanda onların hidayetine vesile olacak şekilde bir güzel ahlak sergilemekte bir temsili tebliğ açısından o da bizim ayrı bir vazifemiz. Çünkü çok güzel hatıralar var. Böyle gayrimüslim komşusu olup da onlara hüsnü muamele eden insanların onların hidayetine vesile olduğunu, Müslüman olmalarına vesile olduğunu okuyoruz, duyuyoruz o hatıraları. Bunlardan bir tanesini rahmetli Musa Efendi üstadımız anlatırlardı. İşte Rebi Molla diye bir zat Üsküdar'da oturuyor. Musa Efendi'nin hatırası şöyle. Diyor ki Tahtakale'de diyor. Orada diyor ticaret yaparken bir komşumuz vardı. Yahudi bir komşumuz vardı. Ama hidayete ermişti. Müslüman olmuştu. Böyle efendim tanışıyoruz diyor. Bazen oturup konuşuyoruz diyor. Merak ettim. Ne oldu da hangi vesileyle, hangi sebeple Müslüman oldunuz diye. Bir gün diye sordum diyor. Bana anlattı. Benim dedi aynı apartmanda oturan komşum olan Rebi Molla diye birisi vardı dedi. Ben onun sebebiyle, onun güzel ahlakı, güzel komşuluk ilişkileri sebebiyle Müslüman oldum. Peki ne yaptı diye sordum diyor. Diyor ki biz bir komşuyduk diyor, aynı yerde kalıyorduk diyor. Ve diyor bizim Acıbadem taraflarında da işte tarlalarımız vardı. Orada da yine tarlalarımız yan yanaydı. Ve o komşunun sığırları vardı, inekleri vardı. Bir gün diyor ama diyor onun hakkında hüsnü zannım vardı. Çünkü biz diyor kendi dinimize göre diyor geceleri giderdik diyor. Geç saatlerde falan gelirdik. Geldiğimiz zaman gecenin şöyle ikisinde üçünde Rebi Molla'nın camının efendim aydınlık olduğunu, evin ışıklandığını görürdük. Ve içimizden herhalde bu Molla kalktı namaz kılıyor, Allah'a kulluk yapıyor diye hep düşünürdük diyor. Yani hüsnü zan beslerdik. Böyle günler geçti diyor. Hep görünce selam verirdi diyor. Merhaba derdi. İlgisini devam ettirirdi. Bir gün diyor baktım diyor kapı çaldı dışarı çıktım. Rebi Molla elinde efendim iki bakraç süt böyle onları getirmiş. Hayırdır komşu dedim. Dedi ki komşu bunlar senin hakkın. Nereden hakkım olacak? Dedi ki geçen baktım bizim inekler o Acı Badem'deki o tarlada bizim inekler sizin tarlaya girmiş orasını işte efendim oradan otlamışlar yemişler. Dolayısıyla şimdi bu sütler de oradan oldu. Onların da efendim etkisi var. Bu sütler senin hakkın. Bunun için sana getirdim. Bir hak geçmesin üzerime. Demiş ki ya Rebi Molla demiş. Yani bir parça otun demiş efendim. Lafım olur demiş ya. Yani biz de insanız yani. Biz de o kadar kötü insanlar değiliz yani. Lafım olur. Bırak kalsın. Helal olsun falan dedim diyor. Yok demiş. Bunu alacaksınız demiş. Hatta demiş o ineklerin yediği o otlar tahavulat yani bütün onların bedenini vücudunu terk edinceye kadar o otların bu sütte etkisi olduğu sürece demiş müsaade buyurun ben sütleri getireceğim buraya demiş. Ve diyor günlerce diyor bana diyor o inekten sasüleri getirdi diyor. Sonra böyle yapınca diyor düşündüm taşındım. Bu insanı böyle davranmaya sevk eden nedir diye düşündüm diyor. Olsa olsa bu kişinin inancı sahip olmuş olduğu inancı ve bağlı olduğu dindir diye düşündüm. Ve Rebimullah'ın bu nezaketi, bu dürüstlüğü, bu hakperestliği benim hidayetime vesile oldu. Şimdi işte Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte gayrimüslim komşular olabilir buyuruyor. Bunun da diyor üzerinde bir hakkı var üzerimizde. Nedir bu komşuluk hakkı? Ama işte böyle komşu olursak o gayrimüslim insanların hidayetine vesile olabiliriz. İkincisi Müslüman komşular. Bunların hem komşuluk hem de din kardeşliği hakkı vardır. Çünkü iki hak var. Komşuluk ve din kardeşliği. Üçüncü olarak da akraba ve Müslüman olan komşular, bunların komşuluk, din kardeşliği ve akrabalık hakkı vardır. Üç hak vardır yani. Komşuluk hakkını ayrı ödeyeceğiz. Müslümanlık hakkını, din kardeşliği hakkını ayrı ödeyeceğiz. Ve akrabalık hakkını da ödeyeceğiz. Daha fazla yani. Cenab-ı Hak bu üzerimizde başkalarının olan haklarını ne tür hakları olduğunu bunu iyi tespit edip, iyi belirleyip falanın bende hakkı var, filanın hakkı var, şunun hakkı var diye belirleyip o hakları gücümüz yettiği kadar ifa etmeye, yerine getirmeye, ödemeye Allah hepimizi muvaffak kılsın. Yani Kur'an-ı Kerim'de kıymeti dinleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim'de çok müjde verici ayet-i kerimeler var. Yüzlerce. Cenneti müjdeliyor, müminleri müjdeliyor, Allah'ın rahmetini müjdeliyor. Cenab-ı Hakk'ın affını, mağfiretini müjdeliyor. Bütün günahları affederim diyor. Bunlar çok güzel. Ana buna mukabil bir de insanı korkutan, insanı endişeye sevk eden ayet-i kerimeler var. Bunlara derece derece işte en korkunç olanı var, çok korkutucu olanı var diye ulema bunları efendim işaret etmişler. Bir değerlendirmeye göre Kur'an-ı Kerim'de en korkutucu, en böyle insanı korkuya sevk eden ayetlerden birisi de Zümer suresinde geçen bir ayetin son tarafı bu. Estağfirullah. وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ. O gün onların karşısına, bir kısım insanların karşısına dünyada hiç hesaba katmadıkları haklar, günahlar çıkacak. Yani hesaba kattığımız günahlar var. Farkında olduğumuz, bildiğimiz ya ben şunun hakkını yedim, şu günahı işledim falan tarzında düşündüğümüzde aklımıza gelen, yani hatırlayabileceğimiz haksızlıklar, günahlar olabilir. Onları telafi etmeye çalışırız. Eğer hayattaysak, ölmediysek. Ama bir de hiç farkında olmadığımız günahlarımız ve hiç farkında olmadığımız şekilde yediğimiz haklar, ihlal ettiğimiz haklar, yaptığımız haksızlıklar olabilir. İşte bu haklar bu şekilde anlatınca, örnekleri falan verince insanın aklına bu geliyor. Acaba yarın bir gün efendim orada ya işte şu komşunun hakkı, bu akrabanın hakkı tarzında bu hukuk karşımıza çıkarsa acaba biz ne yaparız diye şimdiden bir bunu düşünmek, tedbirini almak tabii ki faydalı olacaktır. Yine bu en korkutucu ayetlerden bir tanesi Kehf suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Kul hel unebbiukum bil ahsarina amala. De ki kıyamet günü amel bakımından en çok ziyana uğrayacak kimselere haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ اُنْدَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onların dünya hayatındaki bütün sayıları, bütün çalışmalar, bütün amelleri boşa gitmiştir. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا. Halbuki onlar çok iyi şey yaptıklarını düşünüyorlardı. Ya bunun da iyisi mi olur? Ben en iyisini yapıyorum. Ben en güzelini yapıyorum. Komşuma, akrabama, şuna, buna, bunun iyisi can sağlığı. Ondan iyisi efendim Şam'da kayısı diye efendim düşündüğümüz halde orada efendim bu ters çıkabilir. Orada zarara uğrayabiliriz. Peki burada ne olacak? Burada biz ne kadar Rabbimizin emrini, Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamaları Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın emrinin tatbikidir yani. Efendimizin sünnetini. Gerek akrabalık ilişkileri, gerek komşuluk ilişkileri, gerek bütün haklar noktasında sevgili Peygamberimizin o yaşadığı örnek hayatı ve o hüsnü muameleyi, o efendim hakları yerine getirmedeki pür dikkat davranışı bunu ne kadar öğrenir, bilir, yerine getirmeye çalışırsak inşallah o kadar isabetli davranmış oluruz ve o kadar da az zarar etmiş oluruz. Yani hüsranımız az olur diye düşünüyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını komşuluk münasebetleri hususunda daima uyarırdı. Onlara bu konudaki edep kaidelerini de detaylı bir şekilde öğretirdi. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle vasiyet etti. Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde takdim et. Bu hadis-i şerifte yemeklerin en sadesi olan çorbadan bahsedilmesi mecazidir. Hiçbir şeyin olmasa, sadece çorban bulunsa bile komşularına ondan bir pay ayır denmek istenmiştir. Ayrıca bilhassa varlıklı kimseler evlerinde bolca bulunan ama fakir komşularının tadamadığı yiyeceklerden onlara ikram etmesini bilmedirler. Yani efendim çorba buyuruyor. Dolayısıyla sadece çorba pişiririm, suyunu da bol katarım, bir parça çorba veririm, iş olur biter değil. Bir de tabi sevgili peygamberimizin Ebu Zer Efendimiz'e böyle demesinin de bir anlamı var. Çünkü Ebu Zer zühdüyle, fakirliğiyle, aynı zamanda bir taraftan da cömertliğiyle, aynı zamanda zühdüyle maruf bir sahabeydi. Belki ancak çorba pişiriyordu veya ancak bir çorba kaynatacak efendim şeyi vardı. Belki çorbanın içine katacak bir ilave bir malzemesi de yoktu. Ebu Zer Efendimiz'in hayatını okursak bunu görebiliriz. Çok zahit bir sahabe radıyallahu anh. Dünyayı elinin tersi etmiş olan bir sahabe. Böyle bir zahit sahibi olunca bütün insanlara, biraz böyle malı mülkü olan, biraz zengin olan insanlara da Ebu Zer Efendimiz biraz sert çıkardı. Bu kadar dünyaya yönelmeye gerek yok. Bunları Allah yolunda verin, infak edin diye söylerdi. Hatta bu yönde de pek böyle insanlar biraz uzak dururlardı. Ağır gelirdi Ebu Zer Efendimiz'in bu yaklaşımları. Ama ne diyor mesela? Bir Efendimiz'den naklettiği bir hadis-i şerifte diyor ki, sevgili peygamberimiz buyurdular ki diyor, bir malın diyor 3 tane varisi vardır. Bir malın 3 tane varisi vardır. Sen o varisler içerisinde en mahrum olanı olma. Birisi diyor efendim kaderdir. Birisi diyor öldüğün zaman diyor malını bırakmış olduğun varislerindir. Üçüncüsünde diyor sensin diyor. Malın sahibi sensin diyor. Kaderin diyor malın başına getireceğini biz bilemeyiz diyor. Yani kalır kalmaz, gider gitmez, iflas olur, onu bilemeyiz. Orada her şey söz konusu olabilir. Bugün elinde olan mal yarın elinden çıkabilir. Bugün efendim fabrikan olur, yarın yanabilir. Bugün efendim paran olur, yarın efendim elinden çıkabilir. Dolayısıyla kaderin senin başına, malının başına getireceği meçhuldür. Ona dikkat etmek lazım. İki, sen diyor efendim kendin hayattayken diyor bir şey yapmadın, bıraktın malının mülkünü varislerine. Varislerin eğer beklersen ki onlar benim hayrımı yaparlar, benim yerime şunu yaparlar dersen mahrum olursun. Dolayısıyla onlar ya bunun kıymetini bir veya bilmezler, ya o malı hayır yolunda kullanır veya kullanmazlar, orası da meçhuldür. Dolayısıyla yani fırsat varken o malın varisi sahibi olarak en mahrum sen olma ve imkanların elindeyken, fırsat elindeyken bunun kıymetini bil ve en hayırlı bir şekilde bu malı infak et ve kullan diye bu hadis-i şerifi naklediyor bize Efendimiz. Sonra diyor ki benim dünyada şu an var olan tek malım şu devedir. Bir tane devesi varmış ve bu hadis-i şerifi nakletten sonra da ben de diyor bu deveyi Allah yolunda infak ediyorum. Yani mahrum olmamak için o 3 varisten en mahrumu ben olmayayım diye onu da infak ediyorum diyor. Şimdi böyle bir sahabi Efendimiz'e ne diyecek? Ey Ebu Zer, böyle bir deve kestiğin zaman, işte etli butlu bir şey yaptığın zaman o etten de komşularına falan ver diye herhalde Efendimiz'in söylemesi münasip düşmez. Ona diyebileceği Efendimiz'in, ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy, sonra da komşularını gözet, gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde takdim et. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam yani en belli bir insandı, en fasih bir insandı. Kime, nerede, ne şekilde konuşacağını en iyi bilen de sevgili Peygamberimizdi sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymeti dinleyenlerimiz, öte yandan çorbanın suyunu çok koymak ifadesinde ince bir mana daha vardır. Nedir o? Çorbaya fazladan su katıldığı zaman nefaseti büyük ölçüde kaybolur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle adeta etrafındaki yoksulların karnı açken senin ağız tadı, damak zevki araman uygun olmaz. Sen müminsin, zevk peşinde koşacak adam değilsin, açları, yoksulları gözetmelisin demektedir. Bu da çok ince bir mana. Nitekim Resul-i Ekrem bir başka şeriflerinde "Leyse bil mu'minin lezi yebitu şeb'anen ve caruhu ca'i'un ile cembihi" yanı başında komşusu açken kendisi tok yatan kimse mümin değildir buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem basit bir şey dahi olsa komşuların birbirlerine ikramda bulunmaları gerektiğini ifade sadedinde hanım sahabilere şöyle seslenmiştir. "Ey Müslüman kadınlar, komşu hanımlar birbirlerine ikramda bulunmayı küçümsemesin. İkram edilen şey bir koyun paçası bile olsa yine bu ikramı küçümsemeyin." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman hanımlara ikram edilecek şeyin son derece sade olsa bile "Canım bundan da hediye mi? Canım bundan da hediye mi olur?" diye düşünmeden komşuya göndermelerini tavsiye etmektedir. Zira el-cud minel mevcud, cömertlik elde edilen olanlardan yapılır denilmiştir. Şam sakızı çoban armağanı atasözümüzde bu manayı ne güzel ifade eder. Yine sevgili Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi, o da nedir? Çok mühim hadis-i şerif. Bir sohbetinde, konuşmasında sevgili Peygamberimiz buyurdular ki Allah yolunda verilen bir dirhem, yani bir lira, bir kuruş, yine Allah yolunda verilen 100.000 dirhemi geçti. Yani Allah yolunda verilen bir lira, bir TL, yine Allah yolunda verilen 100.000 TL'yi sevap bakımından geçti buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Böyle buyurunca sahabe-i kiram diyor ki galiba Efendimizin ağzından bir yani gafletle, bir hata ile böyle bir ifade çıktı. Çünkü 1 ile 100.000 arasında korkunç fark var. Dedi ki ya Resulallah, böyle mi buyurdunuz gerçekten, yoksa bir yani bir hata mı oldu, bir garat mı oldu? Yani 1 dediniz 100.000 dediniz, acaba 10 mu 100 mu diyecektiniz tarzında. Efendimiz buyuruyor, hayır, ben ne dediğimin farkındayım ve tekrar ediyorum, Allah yolunda verilen 1 lira, yine Allah yolunda verilen 100.000 lirayı, Efendimiz dirhem kelimesini kullanıyor, geçti. Peki ya Resulallah, bu nasıl olabilir? Birisi 1, birisi 100.000. Efendimiz buyuruyor ki o diyor 1 lirayı veren diyor yok, az. Yani kendinden kopararak, kalbinden kopararak. Belki efendim kendisi ihtiyaç duyduğu halde bile oradan koparıp veriyor. Diğeri ise 100.000 veren ise böyle efendim denizler kadar malı mülkü var. Oradan adeta denizden bir maşraba su alırcasına alıp veriyor. Ona ağır gelmiyor yani. Birisi ne varsa onu veriyor. Birisi malının bir parçasını veriyor. Böyle olunca da o 1 dirhem 100.000 dirhemi geçmiş oluyor. Böyle olunca da yapılan iyilikleri küçük görmemek gerekiyor. Yeter ki imkanımız olduğu nispette kendimizi biraz daha zorlayarak yapabileceğimiz en iyi iyiliği yapmaya çalışalım. Bu bize kafi gelecektir. Yine Hazreti Ayşe validemizden bir misal. Yanında bir sahabeden bir hanım var, Ayşe annemizin, ve oraya bir kadın geliyor, kadının işte efendim arkasında çocuğu, yani muhtaç birisi geliyor, belki de istiyor yani lillah diyor. Ayşe validemiz de önünde bulunan bir tabaktaki hurmadan bir tane alıyor, o kadıncağıza bir tane veriyor, buyur diyor, bu senin olsun. Sonra kadıncağız onu alıp oradan çıkıyor. Çıkınca Ayşe validemizin yanındaki o diğer sahabeden kadın bu işi biraz küçümsüyor. Diyor ki Ayşe diyor, yani bir tane hurma da sadaka verilmez ki. Yani burada bak bir tabak var. Tabağı da verebilirdin. Birkaç tane verebilirdin. Niye böyle yaptın? Ayşe validemiz diyor ki hayır, sen bunu küçük görme. Çünkü Cenab-ı Hak ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim "Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara." Kim zerre miktarı bir hayır yaparsa onun mükafatını görecektir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرَّهْ يَرَهْ Kim de zerre kadar bir hata yaparsa, bir günah işlerse onu da karşısında görecektir buyuruyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak hesabını zerre üzerine yapıyor. Şimdi düşün bakalım, bir hurmada kaç tane zerre vardır? Yani bir hurmada kaç tane atom vardır diye düşünebiliriz. Dolayısıyla bunu küçük görme diyor. Dolayısıyla değerli kıymetli dinleyenlerimiz, ikram edilen komşunun da yani verirken de küçük görmeyeceğiz. Elimizden gelen iyiliği yapacağız. El cütmünel mevcutlu olduğu gibi, çam sakızı çoban armağanı misallerinde olduğu gibi, ama ikram edilen komşunun da kendisine takdim eden şeyi küçük görmemesi, büyük bir minnettarlık içinde kabul etmesi lazımdır. Karşılıklı bu. Basit gibi gözüken bu tavrın bir ibadet hüviyetine sahip olduğu unutulmamalı. Peygamberimizin komşuya iyilikle ilgili emir ve tavsiyeleri hatırlanarak niyetler ona göre tahsis edilmelidir. Nitekim onu takip eden ashabı hep bu doğrultuda hareket etmeye çalışmışlardır. Mesela son bir rivayetle sohbetimizi tamamlayalım. Sahabeden Abdullah bin Amr bir koyun kestirmişti ailesine. Yahudi komşumuza verdin mi? Yahudi komşumuza verdin mi diye telaşla sordu ve sonra ben Hazreti Peygamber'den şöyle işittim diyerek Cebrail'in Resulullah'a komşuya iyilik hususunda sürekli tavsiyede bulunduğuna dair hadis-i şerifi nakletmiştir. Yine rivayete göre ashabtan birine bir koyun başı tasadduk edilmiş, o da kardeşim falan ve ailesi buna benden daha fazla muhtaçtır deyip komşusuna göndermişti. Ancak komşusu da ihtiyacında olduğunu düşündüğü bir başka komşuya vermiş. Derken koyun başı bu şekilde tam 7 ev dolaşmış ve nihayet ilk sahabeye dönüp gelmişti. Komşuluk hukukunun ciddiyetini çok iyi kavrayan müminlerin annesi Hazreti Ayşe, iki komşusundan hangisine öncelikle hediye vermesi gerektiğini Efendimiz'e sormuş. Efendimiz de kapısı sana daha yakın olana ver buyurmuştur. Hediye verirken veya herhangi bir ikramda bulunurken kapısı daha yakın olanın gözetilmesinin sebebi şudur. Komşunun durumunu en iyi onlar bilir. Komşunun mutfağında pişen şeylerin kokusunu herkesten önce onlar alır. Dolayısıyla kapı bir komşuların birbirlerinin haklarına riayet etmelerinin özel bir önemi vardır. Yani el caril kurba, yakın komşu derken de işte kapısı en yakın olandan başlamak da aslında ayet-i kerimede bunu bize söylemiş oluyor. İnsanoğlunun bir kısım ihtiyaçlarını kendi gayretiyle karşılarken bir kısmını da komşuluk münasebetleri sayesinde temin etmektedir. Bu çerçevede komşu komşunun külüne muhtaçtır sözü ne kadar anlamlıdır. Allah Teala cimrilik ederek komşular arasında alınıp verilmesi adet olan kapkacağı bile, maun kelimesi kullanılıyor, bile vermek istemeyen ve başkalarına da engel olan kimselere yazıklar olsun şeklinde bulunmuştur. Yani fevelül musallin, o namaz kılan yazıklar olsun ki ellezinem an salatim sahun, onlar namazlarını da ihmalkardırlar. Vaktinde kılmazlar, geciktirirler, ihmal ederler. Ellezine müraun, onlar gösteriş yapıyorlar. Gerek infakları gerek namazları ile ve yemneunel maun, ve en basit şeyleri bile kapkacak gibi işte komşuluk, işte komşu komşunun külüne muhtaç dediğimiz külü bile vermekte cimrilik eden kimselerdir diye ayet böyle buyuruyor. Cenab-ı Hak bizi her türlü hukuku gücümüz yettiği kadar yerine getiren, bu arada Efendimizin tavsiye ettiği ve örneklendiği şekilde komşuluk haklarını da büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalışan akıllı başlı kullardan eylesin diyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.